Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1885 yılı Sudan'da Mehdi ayaklanmasının yılıdır. Daha önce 1881'den itibaren İngiltere Mısır'ı ve arkasından Sudan'ı işgal etmişti. O zamana kadar Mısır'da kat'i, Sudan üzerinde de yarı resmi bir Osmanlı hakimiyeti söz konusuydu. Sudan'da İngiliz müstemlekecilerine karşı bir isyan vukua geldi. Bu isyan çok kimsenin zannettiği gibi vatansever bir isyan da sayılmaz. Yani o Mehdi ayaklanması her ne kadar İngiliz müstemlekeciliğine karşı gerçekleştirilmiş bir ayaklanma ise de çok çeşitli bakımlardan Osmanlıların da tasvip edeceği bir ayaklanma olmamıştır. Bu ayaklanmada General Gordon adındaki bir İngiliz subayı çok şöhret olmuştur. General Gordon isyanı bastırmak üzere çarpışırken can vermiştir. Onunla beraber çarpışırken can veren İngiliz subaylarından bir tanesi Osmanlı tarihi için mühimdir. Yüzbaşı Fred Barnaby. Fred Barnaby on horseback through Asia Minor, at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı bir kitabın müellifidir. Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş, İngilizce olarak da basılmıştır. 1877 yılında İngiltere'de basılmıştır. Yakın zamanda Türkçe'de tercüme edilmiş ve basılmıştır. Kitap bulunduğu zaman itibariyle çok kıymetli bilgiler verdiği için ve yazarının da kişiliği itibariyle çok değerli bir eserdir. Barnaby bu eserinde Doğu Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar at sırtında seyahat etmiştir. Bu seyahati teferruatıyla anlatmıştır. Bu bakımdan seyahat hakkında fazla bilgimiz olmadığı devirlerde Anadolu halkının nasıl yaşadığı, burada ne olup ne bittiğini göstermesi bakımından mühim. Efendim yazar İngiliz, İngilizlerin Türklere bakış açısı belli. Fakat Fred Barnaby muhtemelen bir istihbaratçı. Senenin belli zamanlarını böyle uzak seyahatler yaparak geçiriyor. Bunu böyle anlamak mümkün, istihbaratçı olarak anlamak mümkün. Fakat İngiliz istihbaratında Türk dostu olanlardan birisi. O zamanlar İngiliz kamuoyu Türk dostu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Urquhart mesela meşhur İngiliz dostlarından birisidir, Türk dostlarından birisidir. Fred Barnaby'nin de eserinden Türklere çok sempati duyduğu anlaşılıyor. Şimdi onun At Sırtında Bir Baştan Bir Başa Anadolu adlı eserinden bazı pasajları sizlere aktarmak istiyoruz. Efendim yazar hakkında çok fazla bilgimiz yok. Portresi bir dergide basılmıştır. Yakışıklı, uzun boylu, esmer, pos bıyıklı bir subay. Kendisi atlı muhafız subaylarından, Horse Guards'tan. Bir muhafız alayında subaylık yapıyor. Soylu bir aileden geldiği anlaşılıyor. İyi bir tahsil görmüş. Fransızca, İtalyanca, Rusça biliyor. Biraz da Arapçası var. Türkçe'ye az çok anlıyor. Dini bütün bir Anglikan, hiç içki içmiyor. Daha başka bir eseri de var. A Ride to Hive. Hive'ye atlı yolculuk. Daha önce de Buhara, Hive oralara gitmiş. Türkiye'deki seyahatinden bir yıl önce. Rusya'dan geçip Orta Asya'ya gitmiş. Rusları biraz sevmiş ama Çarlık yönetiminden pek haz etmemiş. Bunda tabii Çarlık Rusyası'nın Asya'daki İngiliz menfaatlerini tehdit etmesinin de rolü büyük. Fred Barnaby, Osmanlı Devleti'nin milletler arası itibarının en düşük olduğu 1876 yılının sonbaharında kış iznini Türkiye'de geçirmeye karar verdiğini söylüyor. Şimdi efendim böyle zahmetli bir yolculuk yapması işte beni Fred Barnaby'nin bir istihbaratçı olduğu kanaatine sevk etti. O devirde Osmanlı Devleti'nin Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan ettiği, istikraz tahvillerinin yabancı sahiplerine faiz ve ana para ödemelerini durdurduğu bir devir. Bu tabii İngiltere'de çok aleyhte bir hava meydana getirmişti. Barnaby, İngiliz vatandaşlarının cebinden 1 milyon sterlini aşkın bir paranın bu yolla uçtuğunu yazıyor. Tabii bu sırada Türklerin Bulgarlara zulmettiği rivayetleri Avrupa İfkarı Umumiyesi'nde kamuoyunda çalkalanıyor. Ayrıca memleketteki Rum ve Ermenilerin de diri diri derilerinin yüzüldüğü, gerek Anglikan Kilisesi mensupları, gerekse Liberal Partili devlet adamları tarafından ısrarla iddia ediliyor. Böyle bir devir. Tabii daha önceki seyahatini yaptığı Rusya ise alttan alta bu Türk düşmanlığını durmadan körüklüyor. İngiliz yüzbaşısı Rusya'yı daha önce gördüğü için Rusların bu ithamlarından şüpheleniyor. Ve yutmuyor Rusların bu propagandalarını. Gideyim bir kendim göreyim diyor. Hakikaten olup biten nedir? Hakikaten bahsedildiği gibi bir zulüm var mı Hristiyanlara, yok mu? İşte bunu incelemek, tahkik etmek üzere, bu şayiaları yerinde tahkik etmek üzere 1876 yılının sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu yılın sonunda değerli dinleyiciler, İstanbul'da milletler arası bir konferans tertiplenmişti. Tersane konferansı denir buna. Ve ertesi sene 1293 kanun esasisi ilan edildi. Ama bunlar bir sene içinde bir Osmanlı-Rus harbinin çıkmasına mani olamadı. Avrupalılar bu atraksiyonları kabul etmediler ki Mithat Paşa da bu atraksiyonların sahibi. Osmanlı Devleti'ne karşı olan antipatilerini müspete döndüremediler. Şimdi Fred Barnaby 1876 yılının Kasım ayı ortalarında yanına İngiliz uşağı Redford'ı alıp yola koyuluyor. Yalnız önce Londra'daki Osmanlı sefirine bir mektup yazıyor ve bundan dolayı izin istiyor. Osmanlı sefiri kendisine normal bir pasaport gönderiyor. Ama bu pasaport mahalli memurlara gösterecek bir çeşit tavsiye mektubu olduğunu biz anlıyoruz. Barnaby Üsküdar'dan Rus sınırına kadar, yani Erzurum, Kars, Van'a kadar Kuzey Anadolu'yu atla boydan boya geziyor. İşte kitap okunduğu zaman bu notlar, Barnaby'nin enteresan tespitleri hayli dikkat çekiyor, hayli alaka uyandırıyor. Fred Barnaby trenle Londra'daki Charing Cross istasyonundan Dover'a hareket ediyor. Oradan gemiyle kaleye geçiyor kaç tarafa. Yine trenle Paris üzerinden Marsilya'ya gidiyor. Ve gemiyle İzmir ve İstanbul'a geliyor. İzmir'den İstanbul'a giderken kaptan Odessa'ya götürdüğü 300 ton kurşun cevherini Barnaby'ye gösteriyor. Aylardır bu hattın gemileri her hafta böyle bir kargo taşıyor. Kaptan bu kurşunun bir kısmı müminlere mermi halinde geri dönmezse şaşarım demiş. Fred Barnaby bunu da hatıralarında yazıyor. Enteresan, buna müsaade edilmesi. Halbuki İslam topraklarından düşmana kurşun, mermi, demir gibi silah yapılacak malzemelerin satışı aslında kanunen yasaktı. Ama işte o zaman bu meşrutiyet davasında olanlar bunu atlamışlar olsa gerek. Efendim Barnaby'nin İstanbul'a ilk gelişi değil. Daha önceki gelişlerinde İngiliz otellerinden memnun kalmadığı için bu kere bir Fransız oteline yerleşiyor. Hotel Luxemburg'a. İstanbul'a indiği akşam bir Türk kafe şantanında Sultan Abdülaziz Mersiyesi dinlediğini anlatıyor. Sultan Abdülaziz öldürülmüş. Onun arkasından demek ki acıklı şiirler yazıyorlar. Levanten dostları da, yani Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, İtalyan, İngiliz asıllı, onlara Levanten denir, yani Doğu Akdeniz'i demek bunlara. Bunlar Barnaby'ye Sultan Aziz'in adam akıllı Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğü dedikodularını aktarıyorlar. Efendim doğru mu bu? O zaman Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında Nedim Paşa sadrazamdı. Nedim Paşa hakikaten muazzam Rus nüfuzu altında birisiydi. Nedimov denecek kadar. Sultan Abdülaziz'in Nedim Paşa'yı Rusların düşmanlığını bir miktar olsun azaltmak için sadrazam yaptığı anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Rusların düşmanlığına mani olamamış. Vaka Sultan Aziz tahttan indirildikten ve Nedim Paşa sadaretten düştükten sonra az bir zaman sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkması da Sultan Abdülaziz'in doğru yaptığını, haklı olduğunu gösteriyor. Dönelim Barnaby'e. İşte Sultan Aziz'in böyle Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğünü söyleyenler Barnaby'e İstanbul'da gereğinden çok hürriyet olduğunu ve Rus sefiri General Ignatiev hususi olarak ayarlamazsa bir Hristiyan kıyımı olma ihtimalinin hiç bulunmadığını söylemişler. İstanbul'a bir İngiliz işgal ordusu gelmesinin Türk olsun, Hristiyan olsun bütün sınıfları çok sevindireceğini, çünkü böylelikle kağıt paradan başka bir şey olmayan ülkeye biraz altın geleceğini de anlatmışlar. Ne Londra'da sizin onca övündüğünüz iyi idare sisteminizden ötürü, ne de başıbozuklar tarafından kesilme korkusundan, sadece memleketin çökük ekonomisinden bir nebze olsun, millet nefes almak için bunu ister. O ekonomik durumu da anlatalım değerli dinleyiciler. Kırım Harbi sebebiyle Osmanlı Devleti, Kırım Harbi'ni biliyorsunuz o zamanlar Osmanlı Devleti'nin başında olan ve aşırı İngiliz hayranlığıyla tanınan Mustafa Reşit Paşa milletin başını açmıştır. Yerini sağlamlaştırmak için. Bu harpte 1854 tarihli bu harpte 54-55-56'ya kadar sarkan bu harpte İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim müttefikimizdi. Türkiye'ye geldi bunların orduları. Türkler bunların bütün masraflarını karşıladılar kendi ordularıyla beraber. Ruslar yenildi. Bunun karşılığında hiçbir şey elde edilemedi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu harbe sokulması Rusya'yı zayıflatmak ve İngilizlerin Hindistan hakimiyetini kurmak için Türkleri zayıflatmaktan başka bir maksat taşımıyordu. Bu harbi yapabilmek için Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa borç almak zorunda kaldı. Bu borç derhal eridi gitti, masraflar çok, rantabul da kullanılamadı. Bu borcu başka borçlar takip etti ve 1876 yılına gelindiğinde 22 yıl içinde Osmanlı Devleti 20 yıl içinde bu borçları ödeyemez duruma geldi. Ve Nedim Paşa'nın zamanında ilan edilen Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti bir moratoryum yayınladı. Bu işte bu moratoryum hem Osmanlı Devleti'nin itibarını beş paralık etti hem de Avrupalıların çok büyük maddi zarara uğramasına sebebiyet verdi. İşte bundan dolayı Avrupa'da Türk düşmanlığı arttı. Bu hadise memleketi 93 Harbi'ne götürdü. Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti tarihinde görmediği bir mağlubiyet alarak yine tarihinde görmediği bir felakete uğradı ki bu Moğolların işgalinden sonra Müslüman Türklerin yaşadığı en büyük belaydı. Bu hadiseden sonra yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonraki buna halk 93 Harbi denir. Osmanlı ülkesinin neredeyse yarısı kaybedildi. Sayınma kaybedilen ülkeleri Bosna ve Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Kars, Ardahan, Batum, Mısır, Tunus, bunların hepsi 93 Harbi denilen bu felakette kaybedildi. Ondan sonra bunlardan sadece Kars, Ardahan, Batum da değil, geri alınabildi. Onun dışındaki hiçbirisi tekrar ele geçmedi. İşte böyle bir felaket. Bu felaketin hemen arkasından o zamanki padişah Sultan Abdülhamit, Ramazan kararnamesi diye bir kararname yayınlayarak Avrupalılarla anlaştı. Ve Osmanlıların dış borçlarının faizlerinin kaldırılmasını sağladı. Avrupalılar bari ana parayı alalım diye buna razı oldular. İkinci teklifi de şuydu. Ana paradan üçte bir tenzilat yapın. Bunun karşılığında sizin borcunuzu teminat altına alayım. Bunu da kabul ettiler. Ve böylece Düyun'u Umumiye İdaresi kuruldu. Ve Osmanlı Devleti'nin inhisar gelirleri gümrük ve inhisar gelirleri yani tuzla, tütün gelirleri doğrudan Düyun Umumiye İdaresi'ne gelerek buradan dış borçların ödenmesi için bir fon oluşturuldu. Böylece Avrupalılar Osmanlı borçlarını alabildiler. Osmanlı Devleti bu borçların büyük bir ağırlığından kurtuldu. Sultan Abdülhamit hali saltanatında bu borçların tamamını ödedi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra İttihat ve Terakki hükümeti başta Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinden yüklü miktarda borç aldı. Cumhuriyet devrine intikal eden ve ödenmesi 25 yıl süren Osmanlı borçlarının esası işte İttihat ve Terakki İdaresi zamanında alınan hesapsız borçlardan ibarettir. Bunu çok kimse bilmez ve bu konuda çok yanlış spekülasyonlara varırlar. Onu da yeri gelmişken anlatmak istedik. Fred Barnaby'nin İstanbul'da görüştüğü Ermeni ileri gelenleri Rus hakimiyeti altına girerlerse şimdikinden 10 kat kötü duruma düşeceklerini, Osmanlılardan tek istediklerinin mahkemelerde Hristiyanların da sözüne Müslümanlarınki kadar değer verilmesi olduğunu belirtmişler. Malum İslamiyet'e göre Müslümanlar arasındaki davalarda Hristiyanların şahitliği kabul edilmez. Hanefi mezhebinde bu mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalarda kendi aralarından şahitlerin kabulü mümkündür. Osmanlı Devleti'nde de bu esas uygulanıyordu. Yani Müslümanlar aleyhine gayrimüslimin şahitlik yapması mümkün değildi. Ama gayrimüslimler kendi aralarında şahit olabilirlerdi. Müslümanların şahidi ancak Müslümanlardan olabilirdi. Bu esastan vazgeçilirse Ermeniler çok memnun olacaklarını söylemişlerdir. Osmanlı Devleti sonuna kadar bu şeyi kabul etmemiştir. Bu talebi kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti yıkılana kadar bu devam etmiştir. Fred Barnaby uzun seyahatine çıkmadan evvel Çatalca'daki istihkamlarda vazifeli eskiden tanıdığı bir İngiliz albayını ziyaret etmiş. Trenle Hadımköy'üne giderken kompartıman arkadaşı olan İngilizler Türkiye'de hükümetin verdiği kilometre garantisi sebebiyle yabancı demiryolu şirketlerinin düz hat yapmadıklarını, yolu dolaştırdıklarını, ayrıca Krupp'unda 150 sterlin değerindeki topları Osmanlı ordusuna 750 sterline sattığını açıklamışlar. Hadımköy istasyon şefinin ayda 80 sterlin maaşlı bir Macar olduğunu da Barnaby yazmaktadır. Fred Barnaby İstanbul'da sadece iş için değil, gezmemiş, biraz da eğlenmiş. Gayrimüslimlerin gittiği ve çalıştırdığı müzikollere devam etmiş. Burada Fransız, Macar ve İtalyan konsomatristlerin çalıştığını söylüyor. İstanbul'da yol için bir uşak lazım. Bir uşak kiralıyor Barnaby. Ayda 4 sterlin pound maaşla bir yerli uşak kiralıyor. 5 tane de at satın alıyor ve yola düzülüyor. Galata'dan araba vapuruyla Üsküdar'a geçiyorlar. O zamanlar İstanbul'da araba vapurları vardı ki dünyada ilk defa araba vapuru İstanbul'da Osmanlılar zamanında kullanılmıştır. Araba vapuruyla karşıya geçiyorlar. Vapurda ince Müslüm peçelerinin arkasından yüzlerini hayal meyal gördüğü üst sınıf Türk kadınları hakkında acıma hissi duyduğunu söylüyor. Bunların binde birinin okuma yazma bilmediklerini, yani bunların binde birinin okuma yazma bildiğini, çoğunun okuma yazma bilmediğini söylüyor ve buna şaşmadığını, çoğu sadece dedikodu yapmak ve yemek içmekle oyalandıkları için zihin melekeleri körlenmiş diye bir yorum yapıyor Barnaby. Tabii o zamanki İngiliz hayatına alışmış bir kimse için bu normal bir tavır. Fakat şöyle bir gelenek vardı tabii Osmanlılarda. Kadınlar o zaman mektebe gönderilmezdi ama kadınlar bir kadına lazım olan terbiyeyi, kültürü, tahsili evlerinde ve tanıdık hocalar, hanımlar marifetiyle alırlardı. Bundan dolayı kadınların bir eksikliği söz konusu değildi. Kadınlar okumayı da gayet iyi bilirlerdi. Yazmayı bilen sayısı az olduğu doğrudur ama eski kültürde zaten yazmak ve okumak birbirinden ayrı iki enstrümandı. Onun için çoğunun dedikodu yapmak ve yemek içmek için oyalandıklarını söylemesi doğru değil. İstanbul hanımlarının becerileri, el maharetleri, yemek yapmaktaki, dikişteki, nakıştaki becerileri ve Osmanlı kültürüne, İslam kültürüne olan vukufları çok kimsenin hayranlığını çekmiştir. Fred Barnaby'nin uzaktan peçe arkasında gördüğü kadınlar için böyle düşünmesi gayet normal ama işin aslında pek öyle olmadığını da çok kimse bilmektedir. Fred Barnaby İzmit'te telgraf müdürünü, İzmit valisini ve Ermeni psikoposunu ziyaret ediyor. Sapanca yolunda Bulgaristan'dan dönen başıbozuklarla konuşuyor. Bunların çoğu Gümrü yakınlarındaki bir köyden gelme Çerkezlermiş. Kadınları ve çocukları Ruslar doğradıkları için biz de onlardan öcümüzü aldık şeklinde konuşmuşlar. Geve'deki nahiye müdürü Ruslara karşı Afgan emiri Yakup Han'ın 50 bin kişilik ordusuyla sultanın yardımına geleceğini söylemiş. Barnaby nasıl geleceklerini sorunca deniz yoluyla cevabını vermiş. Barnaby daha sonra Mudurnu ve Nallahan'a uğramış. Eski bir handa hasta bir ihtiyara biraz kinin vermiş. Adam teşekkür ettikten sonra onun elini öpmüş ve nereli olduğunu sormuş. İngilizim deyince şaşırmış. Müslüman değil misin demiş. Değilim demiş. Ya nesin demiş. Protestanım demiş. Protestan ha demiş. Bunu hep hatırlayacağız demiş. Bir Hristiyan ilacı olsa bile bana vermez. Köpek gibi öleyim diye bırakırdı demiş. Barnaby bundan Müslümanların Ermeni ve Rumlara nasıl baktıklarını anlıyor ve Doğu Hristiyanlarının tek saf dinin adını böyle kötüye çıkartmış olmalarına üzülüyor. Barnaby Beypazarı üzerinden Ankara'ya varıyor. Ankara'nın mahalli ileri gelenlerinden Süleyman Efendi'nin evinde kalıyor. İngiliz konsolos yardımcısı, ki bu bir fahri konsolos olsa gerek, bir tüccar bu. Bununla bir Bulgar tüccar kendisini orada görmeye geliyorlar. Bu sırada İstanbul'da kanun esasinin ilan edildiği haberi alınıyor ve Ankara'da 101 fare topla yeni kanun esası, yani yeni anayasa selamlanıyor. Bulgar tüccar şüpheci. Hükümetin asla yerine getiremeyeceği bir sürü vaatlerde bulunduğunu söylüyor. Barnaby de ülkedeki yaygın bilgisizliğe bakarak parlamentonun pek devam edeceğine inanmıyor. Ama Osmanlı Meclis-i Umumisi'nin pekala işlediğine dair sonradan İstanbul'daki İngiliz sefirinin yazdığı resmi bir raporu da kitabının sonuna sevinçle koyduğunu söylüyor ve kitabın sonunda bu raporu görmek mümkün. Barnaby burada üç Ermeni milletinin, yani kadim Gregoryan Ermenilerin, Protestan Ermeni ve Katolik Ermenilerin ayrımından bahsediyor. Malum Ermeni diye bir ırk var. Bu Ermeniler Aziz Gregor tarafından Hristiyanlığa, İseviliğe alınmış. Daha sonra uzun yıllar bu şekilde devam etmiş. 16. asırda Fransız misyonerlerinin tesiriyle Ermenilerin bir kısmı, özellikle Kilikya bölgesindeki Ermeniler, Adana ve havalisindeki Ermeniler Katolik mezhebine girmiş. Böylece Katolik ve Gregoryan olmak üzere iki mezhep doğmuş Ermeniler arasında. Üçüncü bir oluşumda 18. asrın sonlarında başlayan İngiliz-Amerikan misyonerlerinin Ermeniler arasındaki faaliyetleri neticesinde çok az da olsa Protestan Ermeni teşekkül etmiş. Bunların üçü de Osmanlı topraklarında yaşıyor. Üçü de birbirinden farklı. Bunlar birbirlerini neredeyse tekfir ediyorlar ve birbirinden hayat hakkı tanımayacak kadar da nefret ediyorlar. Süleyman Efendi diyor ki, yani Ankara'da evinde kaldığı Süleyman Efendi, Ermeni kilisesine bağlı bir adam göğün merdiveninin yarısına kadar çıkmışken Amerikalı bir misyoner arkasından sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Cennete diye cevap veriyor Ermeni. Yanılıyorsun diyor. O yoldan gidilmez diyor. Gel ben sana doğru yolu göstereyim diyor. Ermeni iniyor ve bu misyonerin gösterdiği merdivenden çıkmaya başlıyor. Yine yarı yoldayken bu sefer bir İtalyan misyoneri sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Cennete diyor. Yanılıyorsun diyor İtalyan misyoner. Hemen in diyor yoksa cehenneme gidersin diyor. Netice o ki Ermeni durmadan merdivenleri iniyor, çıkıyor. Bir yere eriştiği de yok diyor Süleyman Efendi Fred Barnaby'ye. Ankara Paşası'nın, yani o zamanlar valiye paşa denildi çünkü valiler paşa rütbesinde olurdu. Ankara Paşası'nın oğlunu anlatıyor Fred Barnaby. Bir sürü Fransızca kitabı olduğunu söylüyor. Bu bey hususi okullardan sonra üniversiteyi bitirmiş, 10 İngiliz'in 9'undan daha bilgili diye hayretlerini söylüyor. Bizde meşrutiyet yürümez diyor bu delikanlı. Yalnız seçmenlerin değil, meclise seçileceklerin yarısı da cahil kimseler olacak. Bize zaman gerekiyor, demir yolları ve muhabere vasıtaları. Dışarıdan siz Hristiyanlardan bile öğreneceklerimiz var. Yollarımız yapılsa bize 50 anayasadan daha yararlı olur diyor Vali Paşa'nın oğlu. Ki bu da Sultan Abdülhamit'in tahta çıktıktan sonra tatbik ettiği politikanın aynısıdır. İngiliz konsolos yardımcısı olan o Fahri Tüccar zaten kanun esası işletilmeyecek. Yalnızca İstanbul'daki konferansın ecnebi murakaslarının delegasyonunun gözünü boyamak için yapıldı diyor. Yakınlarda Sivrihisar'da bir yangın olmuş. Hristiyanlar 30 milyon kuruşluk zarara uğramışlar. Türkler evsiz kalan Hristiyanları kendi evlerine almakta isteksiz davranmış. Misafirlikleri bitince de gavurun vücudu değdi, kirlendi diye yataklarını atmışlar. Ama gene evlerini almışlar yani. Türklerin bağnazlıklarının ispatı olarak kendisine anlatılan bu hikayeden sonra Barnaby onlara hak veriyor. Yolculuğum boyunca Ermenileri iyi tanıdım. Bir kere Türkler onları evlerine almak istememekte çok haklılar. Sonra da yattıkları yatakları yok etmekte çok haklılar. Çünkü öylesine pisler ki hepsi bitli, leş gibi kokuyor ve aylarca, yıllarca yıkanmıyorlar diyor. Bunu söyleyen Fred Barnaby. ...1873 ve 1874 yıllarının mevsiminde Ankara civarlarında büyük bir kıtlık yaşanmış. Kaht. Halk hükümete 1,5 milyon lira vergi borcunu, toprak vergisi borcunu ödeyememiş. 1872'den sonraki önceki alacakların hepsi affedilmiş. Kıtlık sırasında 18 bin kişi vefat etmiş. Sonra da tabii kıtlığın tesirlerinden dolayı 25 bin kişinin daha vefat etmiş. Bunu Barnaby rivayet ediyor. Ankara'da yıllardır yaşayan bir İtalyan doktorla tanışıyor Barnaby, Gasparini adında. Şişman bir Türk'ün evinde bir ziyafet veriliyor. Ziyafette içki de içiliyor el altından. Türk doktora, yani Gasparini'ye hazım güçlüğü çektiğinden yakınıyor. İtalyan doktor Gasparini de diyor ki, Türkler peygamberlerinin sözünü dinleyip de içkiden uzak dururlarsa sağlıkları çok daha iyi olacak diyor. Ziyafetten sonra Alaturka müzik konseri veriliyor. Barnaby'nin müşahedeleri enteresan. Türklerin müziği de yemekleri gibi sürprizlerle dolu diyor. Çalgıcı crescendo'ya hiç çıkmadan andante'den bir koşuya geçiveriyor. Aşçı da önce bal gibi tatlı bir yemek sunuyor. Sonra sirke gibi ekşi bir sosla midelerimizi şaşırtıyor. Balık yerken birden önünüze bir pelte konuveriyor. Derken bir sebze yemeği. Sonra yine bir tatlı. Barnaby, Türklerin yemekte birbirini nötrleştiren yiyecekleri peş peşe verme adetini yadırgamış. Daha sonra bir Ermeninin evine misafir oluyor Barnaby. Ermenilerin giyim ve kuşamlarının Türklerinkinden farksız olduğunu söylüyor. Ve Türklerle Ermenilerin çok iyi geçindiklerini kaydediyor. Ne zaman bir Türk'ün evine gitsem Ermeni konukları oluyor. Bir Ermeninin evinde yemek yerken de Müslüman misafirleri oluyor. Burada vaziyetlerinin iyi olduğunu ama Anadolu'nun başka yerlerinde bilhassa Sivas'ta Hristiyanların eziyet gördüklerini anlatıyorlar. Halbuki İzmit'teyken bana Ankara'daki Ermenilerin zulüm altında inledikleri söylenmişti. Ankara'ya gelince bunun böyle olmadığını gördüm. Böyle olunca Sivas hikayesinin doğruluğundan da şüphelenmeye başladım diyor Barnaby. Paşa'nın oğlu yani Ankara valisinin oğlu aşağı yukarı 10 cilt tutan bir Osmanlı İmparatorluğu tarihi kitabını beğendiğimi görünce bunu bana hediye etmeye kalktı diyor Barnaby. Acaba Hammer'in tarihi midir? Cevdet Paşa daha henüz tarihini yazmadı. Hangisidir acaba? Belli değil. Hammer'in Fransızca tercümesi mi artık kim bilir? Osmanlı Türkçe tercümesi zaten yok. Taşıyamam diye güç bela reddediyor Barnaby. Türklerin cömertlik geleneğidir diyor. İngiltere'de Türk milletini kötüleyen ve onları güneşin altındaki her melanetle suçlayanlar risale yazmayı bırakıp Anadolu'yu biraz gezseler iyi ederler. Kendilerine Hristiyan diyen yazarların Anadolu'daki Türklerden öğrenecekleri çok şey var diyor Fred Barnaby. Evet, seyyahımız Ankara'dan ayrılıyor, Yozgat'a doğru hareket ediyor. Asi Yozgat, yani o zamanki ismiyle Asi Yozgat, şimdiki adıyla Elmadağ. Ki Yozgat diye bir aşiret vardır değerli dinleyiciler, Türkmen aşireti. Bu aşiret Akkoyunlu Türkmenindendir. Anadolu'nun pek çok yerinde ama daha ziyade Orta Anadolu'da kışlayan bir aşiret. Muhtelif yerlere dağılmış. Daha sonra bir vergi ihtilafından dolayı diğer aşiretlerle mücadelesi olmuş. Tedibine kalkınmış. Bunlar buradan kaçıp bugünkü Yozgat havalesine gelmişler. Bundan dolayı bu işte tedip edildikleri yer olan Elmadağ'a Asi Yozgat denilmiş ki burası da Yozgat aşiretinin meskun olduğu bir şehirdir. Bugünkü Yozgat'ın olduğu yere gelmişler ve bugünkü Yozgat ismini de buradan almıştır. Daha sonra Yahşihan'a ve Maden'e uğruyor. Barnabi yolda rastladığı göçebe Türkmenlerle konuşuyor. Ona Moskovların Teke Türkmenlerine yaptığı zulümlerden şikayet ediyorlar. Bu Türkmenlerden kastı Türkmenistan'dan gelen Türkmenler. Teke Türkmenleri Türkmenistan halkıdır. Ruslar o sırada oraları işgal etmiş ve bu Türkmenlere çok büyük eziyetler yapmış. Çoğu vatanlarını bırakıp başka bölgelere, İran, Mazenderan, Horasan ve Afganistan'a dağılmışlardı. Anadolu'da da bu bölgede Türkmenler yaşıyordu. Kışın Suriye, yazın Orta Anadolu'da kışlamaktaydılar. Barnabi'nin geçişi kış olduğu için muhtemelen buradaki Türkmenler Anadolu Türkmenleri değil, burada yerleşik Türkmenler veya Türkmenistan'dan buraya gelen Türkmenler olsa gerek.
İhtiyatlar silah silah çarpmış, ah yolun üstüne hey aman aman.
İhtiyatlar silah silah çarpmış, ah yolun üstüne hey aman aman.
Nazlı yârim gele gele vermiş, sol dizin üstüne abdaş aman aman. Nazlı yârim gele gele vermiş, sol dizin üstüne gözüm yaşı durmaz akar, gül yüzün üstüne hey aman aman.
Gözüm yaşı durmaz akar, gül yüzün üstüne hey aman aman.
O da haram olsun şu yerler bana. Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçtan uca hey aman aman.
Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçtan uca hey aman aman.
Göstereyim sana kuzum ayrılık nice
adaş aman aman.
Göstereyim sana da be kuzum ayrılık nice. Bu
arkadaş aman aman. Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana.
Değerli dinleyiciler, 18. asır sonlarında 1876 yılında Anadolu'yu bir baştan bir başa gezen Fred Barnaby'nin hatıralarına bir nebze sizlere anlattık. Önümüzdeki programlarda inşallah Barnaby'nin diğer seyahatlerinden bahsederiz. Yozgat ve ötesinden bahsederiz. Bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka hatıralar programında sizlerle buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.